Ayrım 21. Beni Sen Öldür. Maraş 78. Aziz Tunç. Sayfa 361. Ali Bilmez, Pazarcık, Ördekdede Köyü, 1958. Ali Bilmez, babasının yanında yaşayan bir gençti. Bir esnafın iş yerinde çalışıyordu. Henüz hayata yeni hazırlanıyordu. Başkasının yanında çalışması, hayata değişik yönleriyle tanıması böyle mümkün olur ve böylesi daha iyidir diye babası tarafından sağlanmıştı. Babasıyla birlikte kiralık evde oturuyorlardı. Ali Bilmez'in gözleri az görüyordu. Ancak bu durumu hayatın içinde yerini almasına engel olacak düzeyde değildi. Kaportacı da çalışıyor, elinden geldiğince hayata ve ailesine karşı sorumluluklarına uygun davranıyordu. Böylece Ali'nin özel durumu onu toplumsal hayattan uzaklaştırmamış, tam tersine çok daha sosyal bir nitelik kazandırmıştı. Bu durum Ali'nin kendisine olan güvenini artırmıştı. Çalıştığı iş yerinde de seviliyordu. Mahallede pek çok arkadaşı vardı. Tanıyan herkes Ali'yi seviyordu. Cana yakın, sıcakkanlı ve her söylenenin dikkate alan, insanlara karşı saygılı davranan bir gençti. Ali aldığı haftalığı annesine veriyor, biriktirmesini istiyordu. Her defasında hesabını soruyor, parasının ne kadar olduğunu takip ediyordu. Annesi bazen Ali seni evlendirelim dediğinde mahcup bir yüz ifadesi takınıyor, hemen konuyu değiştiriyordu. Kardeşlerini ve ailesini çok seviyordu Ali. İşten çıkar çıkmaz hiç oyalanmadan evine geliyordu. Annesini ve kız kardeşlerini gördüğünde yüzünü bir mutluluk dalgası kaplıyordu. Hep gülümserdi Ali. Çevresine gösterdiği bu yakınlığın karşılığını aldığında dünyalar kazanmış gibi sevinirdi. Cenaze töreni ve sonrasında yaşanan saldırılar sırasında babası İbrahim çarşıda iş yerindeydi. Devlet yetkilileri iş yerlerinin kapatılmasını istemiş, bunun üzerine Ali'nin babası İbrahim iş yerini kapatarak evine dönmüştü. İbrahim evine gelirken karşılaştığı komşularıyla durumu değerlendirmişler, saldırıların devam edebileceğini, İbrahimlerin evinde bir araya gelmenin daha güvenli olacağını kararlaştırmışlardı. Gece boyunca evde bir arada oldukları komşularıyla konuşup sohbet ettiler. Genellikle son birkaç günden beri yaşanan saldırıları konuşuyorlardı. Olan bitenlere bir türlü anlam veremiyorlardı. Bunları konuşurlarken hepsinin gözleri kulakları sokakta saldırmak için hazırlık yapanlardaydı. Dışarıdaki gürültülere alışamamışlardı. Korku ve dehşet içindeydiler. Komşularının düşmanca yaklaşımlarından da ürkmüşlerdi. Ali babasıyla komşuların konuşmalarını dinliyor, onlardan bir şeyler çıkartmaya, yapılan saldırılara dair bir fikir edinmeye çalışıyordu. Gecenin geç saatlerine kadar kaygı içinde oturdular. Ali olan biteni az da olsa anlamış ve kaygılanmıştı. Dışarıda kin ve nefretle sürdürülen katliam hazırlıklarının gürültüsü azalmıştı. Tek tük sesler geliyor, arada bir sokakta gezenlere rastlanıyordu. Sabah olmuştu, taze bir gündü, tekin olmayan bir günü uyanmışlardı ne yazık ki. Dünden beri devam eden saldırganlıklar gece boyu taciz ve sataşma şeklinde sürmüş, devam etmişti. Şimdi de sokakta saldırı havası vardı. Ali neden evden çıkamaz olduklarını, bunca insanın hangi sebeple burada biriktiğini akşamdan beri yapılan anlatımlara rağmen anlayamıyordu. Sorularına cevap veren de yoktu, söylenenlerden de makul bir açıklama bulamıyordu. Ancak evden çıkmaması isteniyordu, o da buna isteksizce uyuyordu. Saldırı esnasında Ali de evdekilerle birlikte karşı koymaya, saldırganları vazgeçirmeye çalışmıştı. Daha çok büyüklerin istediklerini yapmak için çabalıyordu. Sabahın bu erken saatinde sokak alt üst olmuş kaynıyordu. Kapı şiddetle çalındı. Ev sahibiydi. Evden bir an önce ayrılmalarını yoksa evi yakacaklarını söylüyordu. Söyleyiş biçimi "Ben de katliamcılardanım" tarzındaydı. Saldırganları ve saldırıları sahiplenen, savunan, destekleyen bir üslupla söylemişti. İçeridekiler bunu kabul etmediler. Edemezlerdi, bu ölüm fermanı olurdu. Aşağıda biriken katliamcılar artıyordu. Mantar gibi, hızla üreyen bir varlık gibi çoğalıyor, çoğaldıkça saldırganlaşıyorlardı. Komünistler Moskova'ya, Allah'ını seven Alevileri öldürsün diye slogan atıyorlardı. Evdeki erkekler çıksın, kimseye bir şey yapmayacağız yalanıyla insanları aldatmaya çalışıyorlardı. Evin her tarafı kuşatılmış, çevredeki damlardan eve uzun menzilli ve otomatik silahlarla ateş ediliyordu. Komşu kadınlar hevesle, iştahla tezahürat yapıyor, yardımcı olmaya çalışıyorlardı. Evi yakmak istemiyor, tam tersine yanmaması için özel dikkat gösteriyorlardı. Çünkü ev sahibi saldırıların başındaydı ve kendilerine ait bir evi yakmaları söz konusu olamazdı. Ali Bilmezler'in evinde kimse kapıyı açmıyor, evden de çıkmıyordu. Saldırganlar ise onları katletmeye kararlıydılar. İçeridekiler kapılarını açmayınca saldırganlar ev sahibi vasıtasıyla eve girmeye karar verdiler. Ali Bilmezler'in evine girmek çok kolaydı. Ev sahibi belirtildiği gibi saldırganlarla birlikteydi. Ev sahibinin katkı ve yönlendirmesiyle kapıyı kırarak girdiler içeriye. Katliamcıların eve gireceklerini anlayan içeridekiler Erkekleri bir odaya sakladılar. İçeride sadece kadınlar ve çocuklar görünüyordu. Evde erkek yok diye yemin ettiler. Saldırganlar eli boş aşağıya inince ev sahibi ve oğlu hızla yukarı çıktılar. Çünkü insanların içeride olduğunu biliyorlardı. İçeri giren ev sahibi ve oğlu kendilerine engel olmak isteyen evin genç kızı Selda'yı döverek odanın kapısını kırdılar. Aşağıya da "Burası Alevi gavur dolu" diye bağırarak canileri çağırdılar. Her tarafı çevirmiş olan evin kuşatması daha da sertleştirildi. Saldırıların şiddeti artırıldı, türleri çeşitlendirildi. Önce evi yakmak istemiyorlardı. Ev sahibinin "Bu Alevileri, komünistleri öldürmek için evimden de vazgeçerim" demesiyle evi yakmaya yöneldiler. Alt kattaki odunları yakarken içeriye ateş de atıyorlardı. Sanki bütün sokak bu saldırıların başarılı olması için seferber olmuştu. Komşuların önemli bir kısmı yoğun bir tempo içinde saldırının gidişatını güçlendirmeye çalışıyordu. Kimi tezahürat yapıyor, kimi yangın için benzin temin ediyor, kimi silah getiriyordu. Traktörler, at arabaları, motosikletler durmadan malzeme ve saldırgan taşıyordu mahalleye. "Ne çok düşmanımız varmış" diye konuşuyorlardı içerideki aile büyükleri. Evin içinde dumandan göz gözü görmez olmuştu. Salonun ve odaların sergileri, perdeleri, kilimleri her şey tutuşmuş yanıyordu. Dumandan ve yangından başka sıcaklık da evde duramaz hale getirmişti insanları. Suyu açtılar, ortalığa suyun akmasını sağladılar. Suyun etkisiyle hem yangını durdurmak hem sıcaklığa dayanmak mümkün olur diye düşündüler. Yine olmadı. Dayanılmıyordu sıcaklığa, ateşe ve ne zaman kime saplanacağı bilinmeyen yağmur gibi yağan kurşunlara. Ev sahibi İbrahim duramadı, teslim olmak için pencereye yöneldi. "Evde benden başka erkek yok. Çoluk çocuğuma kötülük yapmayın, onlara dokunmayın, teslim olayım" dedi. Dinlemediler. Bunun üzerine İbrahim, iki katlı binanın ikinci katından aşağıya attı kendisini. Babasının kendisini bu şekilde aşağıya attığını gören Selda, 10 yaşlarındaki kardeşi Sertaç'ı aşağıya sarkıtarak babasının yanına göndermişti. Bu arada sıkı sıkı tembihlemiş, yapabilirlerse devletin güvenlik gücüne askerlere haber vermelerini istemişti. Ev yanarak cehenneme dönmüştü. Yaralılar vardı içeride. Vahşi, kuralsız bir zulüm yaşanıyordu. İçerideki insanları kadın, çocuk ve yaşlı demeden öldürmek için akıl almaz bir çaba sürdürülüyordu. İbrahim bilmez atlarken yaralanmıştı. Saldırganları atlatıp bir ahıra saklanmıştı. Oğlu Sertaç görmüştü babasının saklandığı yeri. Sertaç, babasını kanlar içinde görünce korkmuştu. Babasının yönlendirmesiyle hemen gömleğini yırtarak babasının yarasını sarmıştı. Bu arada Sertaç, biraz babasının durumundan dolayı, biraz da korktuğu için sessizce ağlıyordu. Oğlunun ağladığını görünce İbrahim de ağlamaya başladı. Ancak İbrahim hemen toparlanarak oğlunu teselli etmeye çalıştı. Aynı zamanda ona asker getirmesi için valiliğe veya bir karakola gitmesini söylüyordu. Onlu yaşlarındaki Sertaç babasını çok seviyordu ve şu anda babasını kurtaracak bir iş yapacaktı. Bunun heyecanıyla koşuyordu. Yolda karşılaştığı saldırganlara başka isimler vererek İstedikleri besmeleyi çekerek sonunda varmıştı valiliğe. Sertaç valiliğe giderken dışarıdakiler saldırılarına bütün şiddetiyle devam ediyorlardı. Evdekiler yanmakta olan evin içindeydiler. Balkona sığınmışlardı. Ya içeride yanarak ölecekler ya da dışarıda kurşunlara hedef olacaklardı. Sabahın ilk saatlerinden beri sürdürülen saldırılarla bilmezlerin evi katliam alanına dönmüştü kısa sürede. Evin üstüne gerdikleri elektrik direğiyle evin damına çıkanlar vardı. Onlar da oradan saldırıya destek veriyorlardı. Evin üstünde bir açıklık bulunuyordu, insanların dama çıkmalarını sağlayan. O boşluktan içeriye ateş atıyorlar, silah sıkıyorlardı. Evin merdivenlerinin altındaki odunlar ateşe verilmiş yanıyordu. Ayrıca evin içine atılan paçavraların çıkarttığı yangın içeride durulamaz bir hal yaratmıştı. Evdekilerden vurulanlar, yaralananlar vardı. Ali babasını arıyordu, bulamamıştı. Annesinin etrafında dolanıyor, ona yardım etmeye çalışıyordu ama annesi sağa sola koşturduğu için onunla da bir arada kalamıyordu. Dumandan etkilenmişti, öksürüyordu. Kız kardeşleri, kardeşi Hasan, hepsi çırpınıyorlardı. Evin içi alev, kan ve gözyaşı doluydu. Elektrik direğine tırmanarak dama çıkmış olan saldırganlar, Ali'yi tanıyorlardı. Gözleri iyi görmeyen Ali Bilmez'e seslenerek onu dama çıkartmaya çalışıyorlardı. Onun saflığından, iyi niyetinden yararlanmak istiyorlardı. "Yukarı gel Ali, seni kurtaralım bari" diyerek Ali'yi ikna etmeye çalışan sesin puşluğu ses tonuna yansıyordu. İhaneti gizlemeye gerek görmeyecek kadar Ali'yi yapıyorlardı. Sonunda Ali ikna oldu, elini uzattı katillerine. Güvenirdi herkese, katillerine de güvenmişti. Kötülüğe aklı çalışmazdı hiç. Ne kötülük yapmıştı ne de anlayabilmişti kötülük yapmamın gerekliliğini. Çektiler Ali'yi yukarıya. Ali'yi kurtarma bahanesiyle dama çıkartanlar açığa çıkan Ali Bilmez'e kurşun yağdırdılar. Ali sendeledi, sonra düştü yukarı çıkartıldığı açıklığa yakın bir yere. Vurulan Ali'nin kanı çıktığı boşluktan aşağıya akınca annesi bağırdı. Vurdunuz mu Ali mi? Katiller yaralanan Ali'nin üşüştüler başına. Her biri elindeki silahla vurdu Ali'ye. Kimi mermisini boşalttı, kimi bıçağını sapladı, kimi tahrasını vurdu Ali'nin başına. Ali yere yığılırken ne kadar alçakmışsınız der gibi bakıyordu. Ali'nin bakışlarında katliamcılara ve ihanete duyulan tiksinti okunuyordu. Katiller Ali'nin cesedini aşağıda yanan odunların içine atmaya karar verdiler. Katillerden birisi ayağıyla itiyordu. Diğerleri tutup kaldırdılar Ali'yi. Biri ayaklarından tuttu, biri gövdesinden. Attılar aşağıya. Ateşe bir odun yakılacak bir eşya atar gibi. Ölü bedenin yanmasını isteyecek, o cesedi yakacak kadar hunharca duygular içindeydiler. O sokakta yanık insan etinin kokusu koklandı günlerce. O koku yanan Ali Bilmez'in etinin kokusuydu. Ali'nin cesedi alındığında vücut bütünlüğü bozulmuştu. Üstündeki elbiseleri yanmıştı. Yangından arta kalan bedeni alınıp mezara kondu. Ali annesi ve kardeşiyle birlikte köyünde toprağa verildi. Katilleri bulunamamış, ölüme sebebiyet vermekten yargılanan katliamcılar kısa sürede cezaevinden çıkmışlardır. Hasan Ildırcan, Erzincan, Tercan, 1942. İbrahim dükkan komşusu tarafından tehdit edilmesinin ardından eve dönerken Hasan Ildırcan'a uğradı. Evine gelmelerini söyleyecekti ama zaten onlar da öyle yapmış, İbrahimlere gitmişlerdi. İbrahim çarşıda başlayan saldırıların kendileri gibi Alevi ve solcu olan herkesi kapsadığını, saldırıların yaygınlaşacağını öngörmekteydi. Onun için komşusunu hem haberdar etmek hem de bir arada olmak istemişti. Hasan Ildırcan eşi ve çocuklarıyla İbrahim Bilmez'in evine sığınmışlardır. Hasan'ın eşi ve çocuklarıyla birlikte evi kalabalıklaşmıştı. Çocuklar ve kadınlar bir odaya doluşmuş, korku ve tedirginlik içinde bekleşmekteydiler. Ağlayan çocukların susmasını isteyen anneleri bunun sıkıntısını yaşıyorlardı. Biraz daha büyük olan kızlar, erkekler beklenen saldırının huzursuzluğu içindeydiler. Sürekli olarak bunu konuşuyorlardı. Halbuki gençlerin konuşacakları şeyler farklı olmalıydı. Kör talih. Gençler kendi konularını konuşamıyorlardı. Söz dönüp dolaşıp katliam saldırılarına geliyordu. Ancak herkes boşluğa konuşur gibi konuşuyordu. Dinleyenler de sadece konuyla ilgili olduklarını göstermek ister gibi davranıyorlardı. Büyüme süreçlerinin doğal davranışlarıydı bunlar. Erkeklerin hepsi bir aradaydı. Bazen işlerinden biri uygun bir pencere kenarından dışarıya bakıp neler olduğunu anlamaya çalışmaktaydı. Boş ve tekin değildi sokak. Karanlığın bekçileri gecenin karanlığını bekliyorlardı. Katliamcılar saldırı hazırlıkları yapıyorlardı. Gürültüleri ve taşkınlıklarıyla sokağa inletiyordu. Evdekiler ise bir güvercin tedirginliği içinde bekliyorlardı. Geç saatlerde balkona çıkıp dışarı baktı Hasan. Kalabalık azalmıştı. Hatta birkaç evin önünde oturan küçük gruplardan başka kimse kalmamıştı ortalıkta. Sokağın silahlı sakinlerinin büyük bir kısmı yarınki saldırılar için hazırlıklarını tamamlayıp dinlenmeye çekilmişlerdi anlaşılan. Sokak karanlıktı. Lambaları azdı, olanlar da yanmıyordu zaten. Ne ay ışığı vardı ne de gökte yıldız. Sessizlik ürpertiyordu. Bildik, cevabı olmayan veya cevabının hiçbir yerde derman olmadığı sorular üşüştü Hasan'ın kafasına. Gökyüzüne baktı, bir şey arıyormuş gibi. Havanın soğukluğuyla ürperdi. İçeri salona girdi, sabaha kadar kimse uyuyamamıştı. Sabah olduğunda evdekiler korku ve endişe dolu bir ruh hali içindeydiler. Saldırıları önleyecek bir gelişme olmamış, asker müdahale etmemişti hala. Dışarısı katliamcıların denetimindeydi. Caminin, bakkalların, sair iş yerlerinin önü tıka basa katliamcı doluydu. Sabahın bu erken saatinde kadınlar da sokaktaydılar. Kimi çarşafıyla evlere girip çıkıyordu, belki haber taşıyordu. Çoğu çarşafsız, günlük giysileri içinde, kapısının önünde, pencerede veya balkonda bekliyorlardı saldırı anını. Coşku ve sevinç içinde oldukları her hallerinden belliydi. Gözlerinin içi gülüyordu. Oysa kadınlar yaşayacaktı en büyük zulmü ve en kahredici acıyı. Bunun için mi gülüyordu bu kadınların gözlerinin içi? Çocuklar bir oyun heyecanıyla ve korkusuzca dolaşıyorlardı katliamcıların arasında. Sokak bir gövde gösterisine tanık oldu. Katliamcılar doluştular, yürüdüler sokaklarda. Bir süre böyle geçti. Sonra doğrudan İbrahimlerin evini hedef göstermeye başladı ev sahibi. Evin Alevilerle dolu olduğunu söylüyor, katliamcılarla birlikte saldırmaya hazırlanıyordu. Zaten ev sahibi daha önce evi basarak boşaltmalarını, kendilerini öldüreceklerini söylemişti. İbrahim bunu kabul edemezdi, etmedi de. Böyle olunca ev sahibinin oğlunun içinde olduğu saldırganlar daha da saldırganlaştılar ve ölüm kalım savaşı başladı. Saldırılar başladığında içeridekiler köşelerde kuytu ve saklanmayı uygun yerlerde kendilerini korumaya çalışmaktaydılar. Hasan Ildırcan da çocukları ve evdeki diğerleriyle birlikte hem korunmaya hem de saldırganları bu yaptıklarından vazgeçirmeye çalışıyordu. Fırsat buldukça pencereden sesini duyurmaya, yapılanların yanlışlığını anlatmaya çalışıyordu. Birini daha şişledik. Bu arada birçok dramatik gelişme olmuş. Ali Bilmez'i evin damına çıkartarak öldürmüşlerdi. Katliamcılar o an yaşanan karışıklıkta Ali'nin öldürüldüğünü bilmeyen Hasan Ildırcan'ı aynı yöntemde aldatarak çıkartmışlardı dama. O esnada Hasan Ildırcan'ı eşi Zeynep Ildırcan, Fatma Bilmez'le birlikte saldırganların içeri attıkları paçavraları dışarı atmaya çalışıyorlardı. Balkon kapısına yakınlardı. Fatma'nın kulağı damın üstüne çıkanlardaydı. Fatma damdan bir silah sesi ve arkasından "Birini daha şişledik" sözünü duydu. Hemen Zeynep'e dönerek "Herhalde Hasan'ı vurdular" dedi. Zeynep kucağındaki çocuğunu büyük kızına neredeyse atarcasına vererek dama çıktı. Kocası Hasan vurulmuş, yerde kanlar içinde yatıyordu. Çığlık çığlığa kaldı, deliye döndü, üstüne atıldı kocasının. Yarasına bakmaya çalıştı. Belki hafiftir diye düşündü. Hasan, Zeynep'i görünce yanı başında gözleri parladı. Hareket etmek istedi, yapamayacağını anladı ve vazgeçti hareket etmeye çalışmaktan. Zeynep'ten ayıramıyordu gözlerini. Akan kanına kaydı bakışları. Tekrar Zeynep'e baktı. Ne olacak der gibi soru yüklüydü bakışları. Bağırıyor, ağlıyor, saçını başını yoluyordu Zeynep. Kocasının başı kucağındaydı. Kana bulanmıştı eteği. "Doktora götüreceğim kocamı" dedi. Bu aynı zamanda ya bana yardım edin ya da saldırılarınızı durdurun demekti. Bir anlamda ateşkes önerisiydi. Hasan'ın katillerinden birisi "Sen in aşağıya hele, biz götürürüz kocanı doktora" dedi sırıtarak. Yalan söylediği, alaya aldığı o kadar belliydi ki ses tonundan, mimiklerinden, elinde tuttuğu silahtan bunu anlamak mümkündü. Yine de Zeynep inanmak istedi. Zeynep aşağı indiğinde Fatma'ya anlattı olan biteni birkaç cümleyle. Fatma, "Kız inmeseydin" dedi içgüdülerine güvenerek. "Onlara inanılır mı? Hasan'ı öldürecekler şimdi." Fatma'nın bunları demesinden sonra Zeynep kulağını ve dikkatini damdan gelen seslere verdi. Çok sürmedi, Hasan Ildırcan'ı aşağıya, yanan odunların içine ateşe yuvarladılar ayaklarıyla iterek, Ali Bilmez'e yaptıkları gibi. Birden bir şeyin yere düşme sesi duyuldu. Zeynep'in yüreğinden bir şeyler koptu, kanadı içi. Hızla aşağıya baktı Fatma ile birlikte. Evet, aşağıya atılan Hasan'dı. Yanan odunların üstüne atılmıştı. İnsan yakmak bu kadar cazip, bu kadar arzuyla yapılabilen bir iş miydi? Aynı evden bu ikinci cesettir ateşe atılan. Hasan kıpırdıyor, hareket etmeye çalışıyordu. Yanmamak, ateşten kurtulmak için yanı mı dönüyordu, Zeynep'e mi öyle geldi bilinmedi. Artık Zeynep'in gözü hiçbir şeyi görmüyordu. Koşarak indi aşağıya, yanan odunların içindeki kocasının yanına varmaya çalıştı. Vardı da, Hasan çırpınıyor, elleriyle bir şeyler anlatmaya, yapmaya çalışıyor, ateşten kurtulabilmek için uğraşıyordu. Zeynep hemen yapıştı kocasını yanmaya başlamış olan ceketine. Her zaman giydiği gri bir ceketi vardı, onu giymişti Hasan. Zeynep çekiyordu Hasan'ı ateşten gücü yettiğince. Kucaklayarak kaldırmaya çalıştı kocasını. Caniler, "Bırak yansın, nasıl olsa zaten cehennemde yanacak. Buradan yansın" diye bağırıyorlardı. Kızı İffet yardım etti annesine. Birlikte çıkarttılar Hasan'ı ateşten. Öbür çocuklar birbirlerine sokulmuş, korku, panik ve şok içinde ağlaşıyorlardı. Zeynep ve İffet Hasan'ın bedenine sarıldılar. Bağırıyordu Zeynep, "Kocamı öldürdünüz katiller" diye. Öbür çocuklar da geldiler babalarının yanına. Hem ağlıyor hem titriyorlardı yaşadıkları vahşetin korkusuyla. Üstleri başları kana bulanmıştı. Çocukların yaşıtları toplanmıştı etraflarına. Büyüklerinin cennet ve vatan uğruna sürdürdükleri katliamın zaferine ortak olmaya çalışan bu çocuklar, Hasan'ın çocuklarına, yani kendi arkadaşlarına, yaşıtlarına, onların içinde bulunduğu acılı hale gülüyorlardı. Daha ölmemişti Hasan. Zeynep kocasını doktora götürmek istediğini söylüyor, yardım istiyor, küfrediyor, bağırıyordu. Zeynep'in başına birikenler kararlı ve tehdit dolu bakışlarla baktılar. Bir el yapıştı Zeynep'in saçlarına. Öylesine sert ve kuvvetle tutup kaldırdı ki Zeynep saçlarından asılmış gibi oldu. Aynı sertlikle attı Zeynep'i öteye. "Seni de kocanın üstüne sereyim mi?" diye soruyordu Zeynep'e bir cinayet şebekesinin şefi edasıyla. Zeynep duymuyordu. Bir başkası geldi, "Seni de öldüreceğiz" diye silahını doğrulttu Zeynep'e. Zeynep korkmuyordu artık. Zeynep kocasının başında acıyla kıvranırken aynı acıyı fazlasıyla yaşayan kızları da vardı. O tarihte 13 yaşında olan İffet annesiyle birlikte babasının cenazesinin başında ağlıyordu. Çocukların ağlaşmaya devam ettikleri bir anda birden Hasan'da bir kasılma oldu. Zeynep anladı, korktuğu başına geliyordu. Hemen eğilip Hasan'a baktı. Hasan'da ne ses ne de hareket kalmamıştı. ölmüş, öldürülmüştü. Mahalle tümden ölüme kesmişti. Gökten ölüm yağıyordu. Katil Hasan'ın kızına el koymak istiyor. Katleden Hasan Ildırcan'ın başında ağlaşan çocukları ve eşi bir katliamcı tarafından kötü amaçlarla taciz edilmişlerdi. Zeynep'i saçlarından kaldıran katil eli annesinin elinde olan 13 yaşındaki kızı İffet'i annesinden kopartıp ganimet olarak alıp götürmeye ve iğrenç arzularına alet etmeye niyetlenmişti. Katil İffet'i alma çabasını birkaç kez denemiş ancak başaramamıştı. Her defasında Zeynep sert bir tepkiyle karşı koyarak kızının bir canavarın eline geçmesini engellemişti. Bu durum mahkeme kayıtlarına geçmiş ancak buna uygun bir yargılama yapılmamıştır. Bu cani hem Hasan Ildırcan'ın katillerinden birisi, Zeynep kocasının cesedine sarıldığında Tahra ile Zeynep'e saldıran, saçlarından tutup fırlatan da oydu. Evdeki kadınlara sarkıntılık ediyordu her fırsatta. Gördüğü bütün kadınlara en aşağılık tacizlerde bulunuyor, bu yaptığından dolayı en küçük bir rahatsızlık, bir utanç göstermiyordu. Belliydi ki bu adam sadece cani değil, aynı zamanda kadın düşmanı ve sapıktı da. Söz konusu katliamcı, bu özelliğini katliamcıların tarihsel geçmişinde ve kültürel müktesebatından almış, öğrenmiş olmalıydı. Soğan satarken yakalattırılan katil. Hasan Ildırcan'ın katillerinden biri aylar sonra Zeynep'in dikkati ve kararlılığı sonucu yakalanabilmişti. Zeynep bir yakınıyla birlikte Maraş'a gitmişti. Daha doğrusu mahkeme için Maraş'ta olmaları gerekiyordu. O nedenle oradaydılar. Ancak akrabası olan kadın çarşıya gitmek istemişti bazı şeyler almak için. Alışveriş için dolaşırlarken Zeynep gördüğü şey karşısında şok olur. Kocasını öldüren, kendisini saçlarından tutup atan, kızını elinden almak isteyen katil çarşıda tezgahının başına kurulmuş soğan satıyordu. Zeynep kendisini kaybetmiş, katilin yakasına yapışmıştı. Katil burada da aynı klasik yönteme başvurmak istemiş, Aleviliği, Sünniliği malzeme yapmaya çalışmış ancak bu mümkün olamamıştı. Katilin bütün çabalarına rağmen Zeynep yakasını bırakmayıp gelen polise teslim etmişti katliamcıyı. Bir katliamcı böyle yakalanabilmişti. Ancak adı geçen katil ve diğerleri Hasan Ildırcan'ı öldürmekten değil, cürme yalnız iştirak ettikleri kaydıyla ceza almışlar. Böylece hem az cezalarla kurtulabilmişler hem de Hasan Ildırcan'ın kimler tarafından öldürüldüğü tespit edilememiştir. Hasan Ildırcan'ın mezarı kendi köyündedir. Hasan K. Yakar, Pazarcık 1928. Hasan Yakar, Pazarcık Ördeklede köyündendir. Hasan Yakar, buraya Erzincan göçmeni olarak gelmiştir. Yaşamın zorlukları onu Maraş'ta ekmeğini aramaya yöneltmiştir. Bir yandan çocuklarının sorunlarını çözmeye çalışmakta, bir yandan da onların okumaları için çırpınmaktadır. Bir mesleği yoktur Hasan Yakar'ın. Serbest çalışmaktaydı, kirada oturuyordu. Hasan Yakar en zor zamanlarında bile hayata pozitif bakmakta, herkesle olabildiğince olumlu ilişkiler içinde olmaya çalışmaktaydı. Kimsenin iyisine kötüsüne karışmayan bir tutum içindeydi. Son günlerde yaşanan saldırılardan rahatsız olan Hasan, bütün bu yaşananlara kızmakta, bunların insan ilişkilerine, toplumsal hayata zarar verdiğini düşünmekteydi. Birçok Sünni arkadaşıyla birlikte yolda, sokakta, kahvede beraber olmakta, onlarla iş yapmaktaydı Hasan Yakar. Bu durumda bütün iş arkadaşlarıyla düşman mı olacaktı ya da inancından mı vazgeçecekti? Hasan Yakar'ın kafasındaki bu sorular ve bu soruların cevapları katliamın günlük hayatın içindeki algılanışını gösteriyordu. Hasan Yakar İbrahim Bilmez'in komşusuydu. Maraş'ın daracık sokaklarının bir tarafında birinin evi, diğer tarafında da diğerinin evi vardı. Bu sokaklar o kadar dardı ki yan yana geçerken bile insanların omuzları birbirine değebiliyordu. Aslında bu durum daha insani bir hal yaratıyordu. İbrahim iş yerindeki komşusu tarafından "Dükkanı ne açıyorsun? Birazdan öleceksin." diye tehdit edildiğinde soluğu evinde almıştı. Komşusu Hasan Ildırcan da onlardaydı. Aynı kaygıları paylaşıyorlardı. İbrahim bir komşusuyla aynı evde olmayı doğru bulmuş, böylece bir araya gelmişlerdi. Birkaç aile bir arada bulunurlarsa birbirlerine güç vereceklerini düşünüyorlardı. Hasan Yakar da aynı nedenlerle İbrahim'in evine gelmeyi düşünmüştü. Bu konuyu konuşmak için gelmişti. İbrahim'in evinde toplanılmasını uygun görüp görmeyeceğini sormak, uygun görürse kendisinin de gelmek istediğini bildirmek istemişti. İbrahim'in Hasanların gelmelerinde sakınca olmadığını belirtmesi üzerine Hasan çocuklarını alıp Bilmezlere taşınmıştı. Hasan'ın eşi ve küçük oğlu Milyar Antep'teydi. Bir iş için oraya gitmiş, henüz dönmemişti. Hasan ve birkaç aile daha geceyi İbrahim Bilmez'in evinde geçirdiler. Gece boyunca mahalledeki anormal hareketlilik sürmüştü. Mahallede aleni bir taciz yaşanıyordu. Tek başına o gece yapılanlar bile insanlık ve toplumsal hayat adına suç sayılan davranışlardı. Kimsenin kimseyi gecenin bir saatine rahatsız etmeye hakkı olamazdı. Halbuki burada yapılan sadece rahatsız etmek değil, açıkça taciz, hakaret ve zaman zaman fiili saldırıydı. Buna rağmen yapılanlara ne karşı çıkabilen vardı ne de bunları önleyecek bir devlet yapısı söz konusuydu. Gecenin geç saatlerine kadar süren kargaşa, gürültü ve bağırtılar evde bir araya gelmiş olan ailelerin kaygılarını artırmıştı. Bunca uygunsuz harekete karşı askerler, polis, jandarma neden gelmiyor, bu katliamcılar nasıl bu kadar rahatça icraatlarını yapabiliyorlar diye sinirleniyorlardı. Arabalarla köylerde elleri silahlı, nacaklı, baltalı, sopalı katliamcılar taşınıyordu. Neden hiçbir güvenlik görevlisi bunların önlerine çıkıp dur bakalım nereye gidiyorsun diye sormuyordu? Neden bir polis arabası gelip de kimseyi rahatsız etmeye hakkınız yok demiyordu? Hükümetin kendi partilerinden olduğunu ancak buna rağmen bu durumların yaşandığını biliyorlardı bilmesine. Ama bu sorulara bir açıklama getiremiyor, yapılan katliam öncesi saldırıların neden önlenemediğini anlayamıyorlardı. Ne partilerinden vazgeçebiliyorlar ne de kendileri bir güç olabiliyorlardı. Gece boyunca kah bu konuda konuşarak, kah gözlemledikleri saldırganca hareketleri yorumlayarak geçirdiler zamanı. Sabahladılar. Her şeye rağmen devletin bu duruma müdahale edeceğine ve bu müdahalenin etkili olacağına inanıyorlardı. Güvenecekleri başka bir güç yoktu çünkü. Evde bulunan herkes sabahın erken saatlerinde ayaktaydı. Perdelerini aralayarak bakıyorlardı dışarıya. Sokak ölüm, kan ve gözyaşı dağıtımına hazırlanıyordu. Orta çağda yaşanan din ve kabile kavgalarının görüntüleri sarmıştı her yanı adeta. Kışın bu ilk günlerinde havanın soğukluğu dert değildi. Can derdindeydi insanlar. Çatısız tek katlı evlerin üstlerinde biriken kadınların tezahüratları katliam senfonisi gibiydi. Katliamcıları şevklendiriyor, öldürmenin cazibesiyle coşmalarını sağlıyordu. Aynı ev kadınları evlerinin kapılarını sonuna kadar açarak katliamcıların yangın çıkartabilmeleri için benzin, gaz yağı veriyor, evde bulunan ve saldırmaya yarayan bıçaklarını, tahra, nacak ve baltalarını büyük bir istek ve zevkle katliamcılara sunarak katliamdaki rollerini yerine getiriyorlardı. Siyah çarşaf içinde olanları fazla değildi. Büyük bir kısmı sıradan, her gün giyindikleri elbiseleriyleydiler. Bir süre sonra sokak işgal altına alındı. İşgalci kalabalığın sayısını kestirmek mümkün değildi. Şurası kesindi. Bu sokak hiçbir zaman bu kadar kalabalığı bir arada görmemiş, böyle bir gürültüye, böyle bir hengameye şahit olmamıştı. İbrahimlerin evine saldırı başladığında önce herkes bir tarafta saldırılara karşı durmaya çalıştı. Hasan da bazen dama çıkan saldırganlara karşı çocuklarını korumaya çalışıyor, bazen balkona koşuyordu. Çoğu zaman evin içine atılan benzine bulanmış paçavraları dışarı atmaya çalışıyordu. Katiller içeri girmek için karşıdaki Hasan Yakar'ın evinin önünde bulunan ve İbrahim'in evinin balkonuna eğdikleri elektrik direğine tırmanmaya başlamışlardı. Hasan onları engellemeye çalışıyor, bu amaçla içeri girmek isteyenlere eline geçirdiği her malzemeyi atıyordu. Hasan'ın saldırganların eve girmelerini engelleme çabası bir süre sonra etkisizleşmeye başladı. Saldırganların birkaçı içeri girmişti. İlk olarak Hasan çıktı önlerine. Gelenlerin birisi elinde tuttuğu sustalıyla Hasan'ın yüzüne vurdu. Hasan'ın yüzünden kan boşandı. Bir diğeri dizlerine, kalçasına vurdu baltayla. Hasan düştü yere. Çocukları toplandılar Hasan'ın etrafına. Çığlıklar atıyordu her biri. Babalarının yaralarına bakıyorlardı korkulu gözlerle. Akan kana dokunuyor ama daha fazlasından korkuyorlardı. Babalarına vuranların yüzlerine baktılar. Öfke, nefret, korku ve endişe yüklü bakışlarla. Bir şeyler istiyordu bu çocuk gözler. Vuranlar bu bakışlara bakamayacak kadar cüretsiz, sevgisiz ve zalimdiler. Hayatları boyunca aşağılanmış, horlanmış, baskı ve zulüm görmüşlerdi. Şimdi hükmetmenin cazibesiyle kendilerinden geçmiş ve cennete gitmek için çılgınca saldırıyor, vuruyor, akıllarına gelen her zalimliği yapıyorlardı. Tarihsel, kültürel dayanakları, siyasal destekleri, pratik olarak katliamı organize eden güçler vardı. Yapılan bütün bu zalimlikler belirtilen nedenlerle yaşanıyordu. Hoş, bütün bunları bilmiyorlardı ki. Gökyüzü karanlıktı, bulutlar kaplamıştı, hava çok soğuktu. Hasan yerde yatıyordu, çocukları ağlayarak yaralarından akan kana bakıyorlardı. Belki ölmeyecekti babaları. Umuttu işte. En zor zamanlarda insanın dayanağı, güç kaynağı olurdu. Kim demiş boş umut diye? Hiç umut boş olur mu? Umut, umulanın olması değildir her zaman. Yaşama tutunmayı sağlıyor olmasıdır umudun asıl işlevi. Hasan'ın çocukları umut ederek babalarını kurtaramadılar. Ancak umudu hep diri tutarak, büyüterek zorlukları aştılar. Katiller silahlarını boşalttılar Hasan'ın yaralı bedenine. Çocuklarının gözleri önünde oldu bu. Babalarına sıkılan her kurşun ikiye, üçe, beşe katlanarak çocukların da yüreğine saplanıyordu. Hasan'ın bedeni kasıldı birkaç defa. Gevşedi, sonra hayatı sona ermişti. Katilleri Hasan'ın bedenini de attılar aşağıda yanan odun ateşinin üzerine. Hasan'ın cesedi de yanıyordu diğer cesetler gibi. Katliamı herhangi bir cinayetten farklı kılan buydu işte. Cesetlere karşı dehşetli bir kinle yaklaşılmakta, cesetler yakılarak derin tarihi bir öfke dışa vurulmaktaydı. Hasan Yakar'ın da bulunduğu İbrahim Bilmez'in evine girenler, içeridekileri öldürerek, yaralayarak etkisizleştirdikten sonra balkondan birbirlerine sarılarak ağlaşan kadınlara ve çocuklara yönelmişlerdi. İlk olarak besmele getirmelerini dayatmışlardı onlara. Besmele getirenlere, siz Müslüman değilseniz de şimdi Müslüman oldunuz diyerek onların onurlarıyla, inançlarıyla oynamışlardı. Ayrıca rehin aldıkları genç kızlara ve kadınlara da tacizde bulunmuşlardı. Kadınları ganimet saymış, katliam bittikten sonra dağa kaldırmak amacıyla geri almak üzere bir eve teslim etmişlerdi. Anne, sen ölseydin de babamız sağ olsaydı. Hasan Yakar'ın çocuklarının her biri yaşadıkları bu durumun etkisiyle büyüdüler. Akıllarından ve yüreklerinden çıkmadı babalarının ölümü. Onlar büyüdüler. Aradan geçen uzun yıllarda hayatın değişik evrelerini yaşadılar. Toplumsal hayatın içinde yerlerini aldılar. Ancak hiçbir zaman unutamadılar babalarını, babalarını katledenleri. Babalarına baktıkları o son anı, babalarının son bakışını silinmemek üzere hafızalarına kazıdılar. Her şeye katlanmak mümkündü. Ancak babasızlığa katlanmak hiç kolay olmuyordu. Bazen annelerine, anne sen ölseydin de babamız ölmeseydi dedikleri oluyordu. Annelerini sevmediklerinden değildi bu sitemleri. Babasızlığın zorluğunu, dayanılmazlığını anlatmak istiyorlardı. Anneleri öyle zamanlarda eğiyordu başını, söyleyecek söz bulamıyor, boynunu büküyor, gözyaşlarını akıtıyordu. Bir çocuğun babasını yaşaması için annesinin ölmesini istemesi kahredici bir duygu değil midir? İnsanların annesini veya babasını tercih etmek zorunda kalması katliamın bir gerçeği oldu Hasan'ın çocukları için. İnsanı var eden iki sevdiğinden birinden vazgeçmeye zorlanmış olmanın dayanılmaz acısı sadece yaşanabilir ancak anlatılamaz. Hasan Yakar'ın eşi çocuklarını okutmak için gerçek anlamda saçını süpürge etti, didindi, uğraştı. Her birinin derdine derman, acısına ortak olmaya çalıştı. Eşinden sonra hayatının tamamını çocuklarına adadı. Yıllarını yokluklar, çaresizlikler ve acılar içinde geçirdi. Gün oldu bir baba gibi ekmeğini çıkartmak için çalıştı, uğraştı. Gün oldu bir anne olarak çocuklarına sevgisini ve şefkatini sundu. Hasan'ın en küçük oğluna anası Milyar adını koymuştu. Milli piyangoda beklenen milyarlardan kendine de bir pay düşer umuduyla. Yokluktan kurtulmak için. Öyle olmadı. Milli piyangodan onların payına milyarlar değil, ölüm ve katliam düşmüştü. Ancak Hasan Yakar'ın oğlu Milyar, okuyarak annesini mahcup etmedi. Kariyer sahibi oldu. Annesinin çaresizliğe çare, yokluğuna imkan olmaya çalıştı. Hasan Yakar'ın soyadı dosyada Küçük Yakar olarak geçmektedir. Ama aslında soyadları Yakar'dır. Nedense dosyaya o şekilde yansımıştır. Hasan'ın katilleri de diğerleri gibi bulunamamış. Katliamcılar gürme iştirakten az cezalarla kurtulabilmişlerdir. Hasan kendi köyü olan Pazarcık'ın Ördekli'de köyüne gömülmüştür. 21. ayrımın sonu, sayfa 377.